Ayrım 30. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 478. Tarikatlarda dikkat çeken İslam dışılıklar. Belirgin niteliği sevgi, tevazu, hizmet, merhamet olan tasavvuf, siyasal ve yarı militan tarikat ve cemaatlerin elinde maddi manevi sömürü ocaklarına dönüşmüş bulunuyor. Yüzyılımızın en büyük ve en sinsi soygunları arasında sayılabilecek olan ve çapları 20-30 milyar dolarlarla ifade edilen yeşil sermaye vurgunlarının, özellikle Deniz Feneri denen ve asrın soygunu diye nitelendirilen cami içi dinci soygunun önderleri de büyük çoğunluğu ile tarikat çevrelerindendir. Türkiye coğrafyasından baktığımızda bunların hemen tamamında bölücülük, iftira, tehdit, sömürü, siyasal mevki, hırs ve entrikası en makyavelist ve en ihsassız araç ve yöntemler kullanılarak sergilenmektedir. Kendilerini İslam ve Kur'an adına en iyi niyetlerle eleştirenleri etkisiz kılmak için ürettikleri iftira ve ithamların bir listesini yapmak bile ürpertici tablolara vücut verir. Hasım gördüklerini yıpratmak için teşebbüs etmeyecekleri hiçbir şeyin olmadığı kanısının kitleselleştirilmesine bizzat kendileri sebep olmuştur. Bunların ekranlara taşan ve Türkiye'nin gündemini haftalarca, aylarca meşgul eden rezillikleri, halkın sadece tasavvuftan nefretine yol açmakla kalmamış, dine, Kur'an'a, peygambere saygı ve sevgiyi de sarsmıştır. Tarikatlar konusunda teknik bilgiler için bizim tasavvufun ruhu ve tarikatlar ile Kur'an ve sünnete göre tasavvuf adlı eserlerimize bakılabilir. Bizim bu eserdeki ilkelerimiz ve tarzımız içinde kalarak bakarsak, tarikatçılık ve tarikatlarla ilgili olarak şu olumsuzlukların altını çizebiliriz. Tarikatları Allah'a götüren yol saymak. Tarikatlar birer kültür folklor ocağı olmaktan çıkarılıp, dinin işlevlerini yüklenen kurumlara dönüştürüldüğünde tartışmasız bir biçimde İslam dışı olurlar. Çünkü Allah, dininin mensuplarını bir tek yola çağırmakta, sadece o yolun Allah'a götüreceğini bildirmektedir. Bu yol, Kur'an'ın deyimiyle sırat-ı müstakim, yani dost doğru yoldur. Kur'an bu yolun, sadece bu yolun Allah'a götüreceğini, bunun dışında yollar edinmenin Müslümanları fırkalara bölüp parçalayacağını çok açık bir biçimde ifade etmiştir. İşte bu benim dost doğru yolumdur, onu izleyin. Başka yolları izlemeyin ki sizi Allah'ın yolundan ayırıp parçalara bölmesin. En'am 153. Kur'an'ın yolu parçalama olarak andığı bu illetin bir numaralı üreticileri tarikatlar olmuştur. Tarikat zaten yol demektir. Allah bir tek yol öneriyor, tarikatlar ise birçok yol öneriyor. İman kardeşliği dışında bir tarikat kardeşliği icat etmek. Kur'ansal kimliği ilkin Emevi'nin saltanat dinciliği parçalamıştı. İkinci parçalanmayı ihvancılık adı altında tarikat dinciliği getirdi. Bırakın yedek ilah haline getirilmiş şeyhlerin icat ettikleri ve bir bölücülük aracı olarak kullandıkları tarikat kardeşliğini, muvahhid İslam bilginleri içinde hicret sonrası Hazreti Peygamber tarafından oluşturulduğu söylenen muhacirlerle ensar arasındaki hicret kardeşliğini bile Kur'an dışı bulanlar vardır. Onlara göre Hazreti Peygamber hiçbir Mekkeli mümini, hiçbir Medineli müminle özel olarak kardeş filan ilan etmemiştir. Bu yoldaki rivayetlerin tümü uydurmadır. Çünkü Kur'an, müminler sadece kardeştirler. Hucurat 10 ilkesini baştan koymuş, Hazreti Peygamber de tüm Müslümanların birbirlerinin kardeşi olduklarını defalarca ifade buyurmuştur. Bu İslam iman kardeşliğinin yanında başka kardeşlikler koymak bölücülüktür. Kur'an'ın deyimiyle dini ve kitabı parçalamaktır. Hucurat suresi 10. ayet, müminleri kardeş ilan ettikten sonra kardeşleriniz arasında barışı yerleştirin emrini veriyor. Tarikat ihvanlığı ise yapay bir kardeşlik ilan ederek müminler arasında kavga, fesat ve bölünme yaratıyor. Bu konuda geniş bilgi için bakınız İbn Teymiye, Resail 1-159. İblisin insanı nasıl tökezlettiğini inceleyen İbnül Cevzi, ölüm 597-1200, ünlü eserinde şunu söylüyor. Peygamberimiz zamanında insanlar sadece imana ve İslam'a nispet edilerek Müslüman ve mümin diye anılırlardı. Öteki adlar, ünvanlar sonradan uyduruldu. İbnül Cevzi, Telbis-ü İblis, 185. Biz hicretle ilgili iddiayı isabetli bulmuyoruz. Hicret sonrası kurulan kardeşlik farklı bir kardeşlik değil. Kur'an'daki ayetin bir uygulamasıdır. Tarikatlarda olduğu gibi ayrı bir alameti, ayrı bir kıyafeti, ayrı bir şefi, ayrı bir mekanı ve makamı yoktur. Tarikat şeyhlerini kurtarıcı, erdirici, Allah'a yaklaştırıcı, şefaat edici saymak. Kendisine bu Kur'an dışı sıfat ve yetkiler verilen şeyhlerden istigase, yardım istemek edilir ve tarikat inanışına göre onlar bu istigaseye hemen cevap verir, kula gerekli yardımı derhal ulaştırırlar. Kur'an bu niteliği ve bu gücü sadece ve sadece Allah'a tanımaktadır. Peygamberlerin bile böyle bir güç ve yetkisinden söz edilemez. Şirk dini ise bu yetkileri Allah'ın yanına yöresine koyduğu yedik ilahlarına vermektedir. Bu noktada tarikatlar merkezlerine koydukları şeyh ve mürşit anlayışlarıyla Kur'an'ın değil şirkin yanında konuşlanmış durumdadırlar. Şeyhler insanı Allah'a yaklaştırıcı olarak da devreye sokulmuştur. Buna tarikat dilinde tevessül, şeyhi aracı yapmak denir. Bu tevessül, Allah kul arası vasıta ve şefaatçi kabul etmek, Kur'an'ın Zümer 3. ayetine göre açık şirktir. Şirkin temel göstergelerinden biridir. Bu yaklaştırma daha çok rabıta denen bir uygulama ile gerçekleştirilir. Rabıta, müridi şeyhin tüm zamanlarda ve mekanlarda denetimine sokan bir kişilik silme yöntemidir. Bu yöntemin esası, mürid denen kişinin kendi benliğini inkar edip şeyh denen kişinin bir uydusu haline gelmek için sürekli gayret göstermesidir. Kendisini özgür bir ben, kişi kabul eden hiçbir insan rabıtaya ehil sayılmaz. Rabıtanın esası, müridin kendi benliğini yok etmesi, şeyhin bir uydusu haline gelmesidir. Bu, şeyhte fani olmaktır. Resulde ve Allah'ta fani olmak bu birinci fenayı izler. Bu fani olmak anlayışı Kur'an kaynaklı değil, Hint kaynaklıdır. Fena'nın birinci mertebesi yani fena fil mürşid, Kur'an ilkeleri arasından bakılınca zaten tevhid dairesinden çıkmaktır. Bu çıkıştan sonra bir insanın peygamberde ve Allah'ta fani olmasından söz edilemez. Rabıta yoluyla insanlar üzerinde kurulan hegemonya, şeyhin ölümünden sonra da sürdürülmek istenmiş ve bunun için de kabirlere rabıta denen bir uygulama devreye sokulmuştur. Bu uygulamaya göre mürid, şeyhinin ölümünden sonra onun denetiminde olmaya devam etmek için onun mezarı başına gidip diz çöker ve ona rabıta yapmaya orada devam eder. Kabirlere rabıta, özellikle Nakşi tarikatında belirgindir. Nakşi şeyhlerin gömülü bulunduğu mezarlıklar zamanla bir tür ölülerden yardım istenen, ölülere sığınılan Şintoist tapınaklara dönüşmektedir. Müridin bilgiden bekleyeceği şeyleri elde etmenin yolu da okuldan, kitaptan uzaklaştırılıp şeyhten ilhami bilgi almak biçimine dönüştürülmüştür. Bu bilgi almanın adı tefeyyüz veya feyizlenmedir. Mürit bu yolla kendisine lazım olan tüm bilgileri rabıta yoluyla denetimine ve güdümüne girdiği şeyhinden doğrudan alacağına inanır. Mektep ve kitapla gelen bilgi önemli sayılmaz. Zaten o bilgilerin yozlaşma dönemi tarikat çevrelerindeki adı şeytani bilgidir. Önemli olan ilhami veya kalbi bilgidir ki o da şeyhin gönlünden müridin gönlüne akar. Bu anlayışın tartışmasız bir biçimde Kur'an dışı bir Hint anlayışı olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Tarikatlarda şeyhi bu mevkiye çıkaran anlayışı pirizm, şeyhperestlik olarak anan Muhammed İkbal bu illete ağır eleştiriler yöneltmekte ve onu Kur'an dininin en büyük tahripçilerinden biri olarak görmektedir. Tarikat şeyhlerini yanılmaz masum kabul etmek. Şunu hiç tevil etmeden söyleyelim. Çöküş devri tarikat mantığına göre imanın temel şartı şeyhin ağzından çıkanı dinlemektir. İslam akidesinin saydığı iman şartları sonradan gelir. Tarikat çevreleri buna teorik olarak elbette karşı çıkarlar ama tarikat disiplini ve uygulamasının özü esası budur. İlke şöyle konmuştur. Mürşit elinde mürit, gassal elinde meyyittir. Bugünkü Türkçe ile şeyhin elinde mürit, ölü yıkayıcının eline teslim edilmiş ölü gibi olmalıdır. Mensuplarını davar sürüsüne dönüşmemeye çağıran Kur'an'ın anlayışıyla bu anlayışı yan yana düşünmek mümkün değildir. Gassal elinde meyyite dönüştürülen kitleler, tarih boyunca bu şeflere sadece mallarını, mülklerini, itibarlarını, mevkilerini teslim etmekle kalmadılar. Zaman zaman ırzlarını da teslim ettiler. Tarikatlar tarihinde bunun örnekleri az değildir. Son yıllarda bu çevrelerin ağına düşüp ırzını kaybeden ve bir kucaktan ötekine dolaşmaya mahkum hale getirilen genç kadınların ekranlara yansıyan feryatlarını hep birlikte izledik. Bunlar bu facianın içine çekilirken kendilerine söylenen şuydu. Allah'a ve cennete gidiş, Efendi Hazretlerinin istek ve şefaatine bağlıdır. O halde onu memnun etmek, Allah'ın iradesini bizim lehimize tahrik etmek demektir. Ve o halde şeyh ne istiyorsa kayıtsız şartsız yerine getirilmelidir. Çünkü onun istemesi Allah'ın istemesidir. O senin vücuduna sahip olmak istiyorsa bu senin cenneti kazanmanın hem şartı hem de garantisi olacaktır. Her şeyi Allah'tan aldığına ve şeytani bilgilerle kirlenmemiş olduğuna inanılan şeyh, Bir şeye, bu bir hanım da olabilir, sahip olmak istiyorsa bu istek Allah'ın isteğidir, binlerce hikmeti vardır. Mürit bunun nedenini, niçinini soramaz. Sorarsa feyzi kesilir, düşüşe geçer. Düşüşe geçince de öyle bir düşer ki parçası bulunmaz. Din adı altında dinsizlik bundan başka ne olabilir? Biraz olsun aklını çalıştırıp neden, niçin sormaya yeltenen müritler işte bu tehditle susturulur. Eğer bizim gönlümüzden düşersen parçan bile bulunmaz. Veya bizi sırt dönersen tokat yersin. Veya bizim gönlümüzü kırarsan önce şefkat tokadı yersin, sonra da tamamen yuvarlanıp gidersin. Kısacası sistem ağın içine girenlerin itiraz etmelerini, hatta böyle bir şeyi akıllarına getirmelerini kesinlikle önleyecek biçimde oluşturulmuştur. Bu ağa düşenler susadıkça deniz suyu içenlere benzemektedir. Susuzluğu gidermek için içtikçe biraz daha susamakta ve sonunda mideleri parçalanmaktadır. Tam bu noktada Kur'an'ın tevhidle şirki mukayese eden şu mucize kelamını dinleyelim. Gerçek dua yalnız ona, hak, davet yalnız onun için yapılır. Onun dışında yalvarıp davet ettikleri ise onlara hiçbir şekilde cevap veremezler. Onlar ağzına ulaşsın diye iki avucunu suya doğru açan ama suya ulaşamayan birinden başkasına benzemiyorlar. Küfre sapanların dua ve davetleri şaşkınlığa dalmaktan başka bir işe yaramaz. Ra'd 14. Şirk ilahlarının ağına düşme tabirini bize öğreten de Kur'an'dır. Ankebut suresi 41. ayet, Allah dışında birilerini evliya edinip onlardan yardım ve ışık bekleyenleri, karadul denen dişi örümceğin ağına sığınmış olanlara benzetmektedir. Karadul'un tipik özelliği binbir cilve ile kandırıp çiftleştiği eşini, çiftleşmenin hemen ardından o korkunç zehiriyle katletmesidir. Kur'an, Allah'ın yanına yöresine konan ve evliya diye anılan alt ilahlara sığınanların sonlarının böyle olacağını söylemektedir. Tarih ve yaşadığımız günlerdeki tablolar da bunu doğrulamaktadır. Müslüman kitleler tarih boyunca karadul ihanetleriyle perişan olmuştur. Karadul ihanetine dikkat çeken tek kitap Kur'an olmasına rağmen, evliya edinmenin ve karadul ağına yakalanmanın sürüklediği kahrın ayrıntıları için bizim Kur'an açısından Şeytancılık adlı eserimize bakılmalıdır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demek. Muhammed İkbal'in pirizm, tarikat putçuluğu diye andığı tabuyu yerleştirmek ve dokunulmaz kılmak için hadis adıyla uydurulan yalanlardan biri de şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır şirk lakırdısıdır. Bu şirk lakırdısının hadis adıyla ortaya sürülen bir iftira olduğu tüm İslam bilginlerince kabul edildiği halde tarikat çevreleri bunu yaymaya ve yaşatmaya devam etmektedirler. Kur'an'ı ve tarihi vicdan ve imanla okuduğunuzda esasında bu sözün tam tersinin doğru olduğunu anlamakta gecikmezsiniz. Çünkü şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demek aracı ve şefaatçi edinmeden Allah'a kul olamazsınız demektir. Ve Kur'an aracı ve şefaatçi edinmeyi şirkin bir uzantısı görüyor. Zümer suresi 1-3. Halk bu yalana öylesine inandırılmıştır ki bir şeyhten el almadan cennete gidilemez hezeyanı adeta İslam'ın şartlarından biri gibi dillerde dolaştırılmaktadır. Türkiye dinciliği Anadolu'da uyuttuğu insanları bu şirk ezeyanıyla soyup soğana çevirmekte, köleleştirmekte, imanlarına ve ırzlarına musallat olmaktadır. Tarikat silsilelerinin peygamberimize çıktığını iddia etmek. Silsile, karşınızdaki şeyhin bağlı olduğu ve ucunun Hazreti Peygamber'e çıktığı söylenen kişiler zinciridir. Tarikat kabulüne göre şeyhler, işte bu zincirle bizzat Hazreti Peygamber'den feyz almakta, onunla doğrudan ve devamlı temas halinde bulunmaktadırlar. Böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmek Kur'an açısından katıksız bir müşrikleşmedir. Bu silsile, şeyhlerin bir tür peygamber vekili gibi yetki kullanmalarına imkan sağlamakta, onları dokunulmaz kılmaktadır. Böyle olunca da sözleri din, imzaladıkları her şey cennet belgesi olarak görülmektedir. Tarikat öncesi gerçek tasavvuf döneminde bu silsilecilik yoktur. Bunlar, tarikatlar döneminin durumu sağlamlaştırıp etkiyi arttırmak için uydurdukları şeylerdir. Kur'an ve sünnetten hiçbir dayanakları yoktur. Hiç kimse bir silsileye bağlı olmak, falan veya filana nispeti bulunmakla seçkinleşemez. Seçkinlik eylem ve takva iledir. Tarikatlar müstesna bazı temsilcileri, Mevlana, Kuşadalı gibi ve bazı ekolleri melamilik gibi bir kenara konursa, işte bu Kur'ansal ilkeyi tahrip ederek üstünlüğü nispete, serpuşa, seh icadetine bağlayarak İslam tabelası altında bir şirk sistemi oluşturmuşlardır. İbnül Cevzi'nin tarikatlarla ilgili eleştirileri. Tarikat tasavvuf çevrelerinin olumsuzluklarını ele alıp eleştiren mukaddis fakih İbnül Cevzi, ölüm 597-1 1200, bu olumsuzlukları şeytanın tarikat çevrelerini aldatıp saptırması olarak görmektedir. İslam düşünce tarihinin anıt kitaplarından biri sayılan Telbisül İblis adlı eserinin yaklaşık 1/3'ünü bu konuya ayıran İbnül Cevzi'nin bazı tespitlerini alıntılamak istiyoruz. İslam'ın temel düşünce disiplinlerinden biri olan tasavvufa aynen bizim gibi saygılı olan İbnül Cevzi, bu disiplinin yozlaştırılmış bir yayılma olarak gördüğü tarikatlar hakkında çok sarsıcı eleştiriler getirmiştir. İşte o tarihsel eleştirilerden bir kısmı. Hazreti Peygamber döneminde bunların taşıdıkları ünvanların hiçbiri yoktu. İnsanlar imana ve İslam'a nispet edilerek mümin ve müslim diye anılırlardı. Öteki ad ve ünvanları bunlar çıkardı. Telbis, sayfa 185. Şeytan bunları aldatarak ilimden uzaklaştırdı. Onları ilim değil, ibadet önemlidir vesvesesiyle aldatarak ilim kandillerini söndürdü ve hepsini karanlıklarda bıraktı. İlimlerinin yetersizliği yüzünden bilinçsiz bir biçimde uydurma hadislerin baskısı altında kaldılar. Uydurmalar yoluyla bulaştıkları hayaller, aç kalmalar, sahte perhizler yüzünden iç dünyalarında fesat belirdi, Allah'ı güzel yüzlü kişilere benzetmeye, Allah'a aşık olmaktan söz etmeye başladılar. Kuruntulara yenik düşerek küfürle bidat arasında gidip geldiler. Sayfa 188. Bunlar içinde evliya adını verdikleri kişileri peygamberlerden üstün görenler vardır. Sayfa 191. Bunlar kendilerini cennet ehli olmakla nitelendirirler. Oysa ki Hazreti Peygamber bu iddiayı taşıyanları şu şekilde uyarmıştır. Ben cennetlik bir insanım diyen cehennemdedir. Sayfa 195. Bunlar uydurdukları sünnetlerle halktan, hatta fakihlerden bile ayrıldılar. İlave namazlarla dine ekleme yaptılar. Sayfa 200. Bunlar Rabbimiz bize kalp yoluyla söylüyor diyerek Kur'an'ı dışladılar. Tekke ve ribatlarında Kur'an okumayı yasakladılar. Sayfa 201. Mal ve nimet düşmanlığını bir seçkinlik olarak öne çıkardılar. Oysa ki Allah Nisa 5. ayette malları bizi ayakta tutma aracı olarak göstermektedir. Allah'ın ve peygamberin insanları mal sahibi olmaktan yasakladığını söylemek ilimsizlik kanıtı olmaktan başka bir anlam ifade etmez. Yasaklanan mal sahibi olmak değildir. Malı haramdan kazanmak ve kötü niyetle harcamaktır. Sayfa 205. Onların mal mülk konusundaki bu yanlış tutumları, onları bedava yiyip içmek, çalışmadan yaşamak noktasına getirdi. Önceleri karşı oldukları mal ve mülkün daha sonraları tutsağı haline geldiler. Alıştıkları rahat ve şehvet, onlar mal mülk sahibi kişiler önünde diz çökmeye itti. Sayfa 211. Uydurma kıyafetler, yırtık pırtık giysiler giyerek itibar toplama yoluna gittiler. Bunu bir tür tevazu belirtisi gibi gösterdiler. Oysa ki bu, ünlü olmanın, öne geçmenin bir başka aracıydı. Asr-ı Saadet nesli bu incelikleri çok iyi bilmekteydi. İbn Ömer, eski püskü giysilere bürünen oğluna şunu diyerek karşı çıkıyordu. Böyle şeyler giyme, çünkü böyle giyinmek şöhret peşinde koşmanın bir başka şeklidir. Esasında eski püskü giymek, güzel giysilerden kaçınmak, Allah'tan şikayetçi olmanın bir ifadesidir. Bu tip tavırlar Kur'an tarafından yasaklanmıştır. Kur'an'a göre Allah, kuluna verdiği nimetlerin eserini onun üzerinde görmek ister. Bu giysilerden insanın nefsi hoşnut oluyor yolunda bir itiraz asla geçerli değildir. Nefsin hoşlandığı şeyin dinen yasak ilan edilmesi için Kur'an'dan kanıt gösterilmesi gerekir. Kur'an, nefsimizin hoşlandığı her şeyi yasaklamıyor. Sayfa 213-220. Şeyh elinden hırka, kıyafet giyme töreleri uydurdular. Bu hırka ve giysileri kutsallaştırmak için senetler icat ettiler. Bunların tümü yalandır, asılsızdır. Yapay huşu tavırları, vecd gösterileri, ağlamalar, inlemeler geliştirerek riyakarlığın yayılmasına yol açtılar. Sayfa 281-284. Kadınlarla beraberlikten uzak kalmayı bir seçkinlik olarak ileri sürerken, genç oğlanlarla beraberliği bir tutku haline getirdiler. Bu konuda kendilerini desteklemek için şöyle bir hadiste uydurdular. Üç şeye bakmak gözün gücünü arttırır. Yeşillik, akarsu, güzel yüz. Hadis diye rivayet ettikleri bu söz bir uydurmadır. Genç oğlanlarla halvet ve sohbet, şeytanın bu çevreleri saptırmak için boyunlarına attığı en kuvvetli iplerden biridir. Sayfa 299-312. Tevekkülü tembellik kazanmamak, geçimini ona buna havale etmek şeklinde dönüştürenler bunlardır. Oysa ki tevekkül bir gönül güvenidir, bedeni çalıştırmamak, oturup kalkmak, kazanmayı bırakmak asla değildir. İlaç ve doktorla tedaviyi tevekküle ters göstererek bilime ve sağlığa zarar verdiler. Sayfa 317-318. Kendilerinin içine doğan vehimleri, kuruntuları, vesveseleri, hevaciz, batini ilim diye anarak esas ilimleri zahiri bilgiler şeklinde küçük gördüler. Bu konuda batın ilmi denen safsataya destek olacak hadisler uydurdular. Oysaki ilham ve içe doğuş denen şey esasında bilimin bir meyvesidir. İlmi terk edenlerin bu meyveden söz etmeleri nasıl mümkün olur? Akli ve dini ilimler olmadan ilhamdan söz edilemez. Bunun aksini söyleyip, biz ilmimizi ebedi deriden alıyoruz, sizin gibi ölümlülerden değil iddiasında bulunmak, dine hakaret etmektir. İlim karşıtlığında öylesine ileri gittiler ki, kitaplara düşman olma noktasına gelip kitapları toprağa gömdüler, yaktılar, nehirlere döktüler. İşin esası şudur. Allah'a en büyük düşmanlık, ilimden uzaklaştırma ve soğutmadır. Çünkü dine ve Allah'a götüren en büyük kanıt, ilimdir. Allah'ın hükümlerinin anlamı ve değeri de ilim sayesinde bilinir. İlme şu veya bu şekilde düşmanlık göstermek Allah'a ve onun dinine düşmanlığın en kötüsüdür. Sayfa 361 ila 370. Dini şeriat ve hakikat diye ikiye böldüler. Böylesi bir ayrımın dinle, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Dinin tümü hakikattir. Sayfa 365. Melekleri, Cebrail'i görüp onunla konuştukları yolunda hayaller kurup yalanlar düzdüler. Hatta Cebrail'in bunlara görünüp ilmi değil, ibadeti öne almalarını söylediğini iddia ettiler. Sayfa 371. Kendilerini eleştiren ilim adamlarını lakaytlık, ibadetsizlikle suçlamak için iftiralar, yalanlar düzdüler. Kendi yollarını izleyenleri harikalar gösteren, duaları kabul olan, kalplerden geçenleri bilen erişilmez kişiler olarak öne çıkardılar. Sayfa 437-438. İbnül Cevzi'den aldığımız bu satırlar, Anıt Bilgi'nin eserdeki 260 sayfalık bir bölümünün özetidir. O bölümün tümünü okuduğunuzda ürpertici birçok tabloyla daha karşılaşacaksınız. 30. ayrımın sonu sayfa 490.